37. ayrım. Sayfa No. 315. Görevli, emin misin diye sordu. Victor başını salladı. Eminim. Başka sorumlu var mı? Kimse yok, sadece kız kardeşim. Apartmanda senden başka kim oturuyor yoldaş Duanev? Babam, karım, küçük kardeşim. O henüz çocuk. Babamın hiçbir şeyden şüphelendiği yok. Karım ise boş kafalı bir kadındır. Burnunun ucundaki bir şeyi bile fark etmez. Zaten karım konsomolda üyedir. Başka kiracılar da var tabii. Ama onlar hiç bizim tarafa gelmezler. Anlıyorum. Teşekkür ederim yoldaş Doğanev. Ben sadece görevimi yapıyorum. Adam ayağa kalkarak elini uzattı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği adına cesaretinizden dolayı sizi kutlarım yoldaş Doğanev. Devlete olan bağlarını, kan ve aile bağlarından üstün tutan pek az insan var. İşte biz vatandaşlarımızın geleceğe bu şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Geri kalmış halkımızı böyle yetiştirmek istiyoruz. Bir insanın partisine bağlılığını gösteren en büyük kanıt, bu kahramanlığınızın duyulması için gerekli şeyleri yapacağım. Victor, bu büyük iltifata layık değilim yoldaş diye mırıldandı. Partiye, ailenin geçmişte kalmış bir şey olduğunu göstermek bakımından hareketimin bir değeri olabilir. Büyük partimize bağlı bir üyenin sadakatini ölçerken, aile denilen eski bağlar göz önüne alınmamalıdır. Sekiz. Kapı çaldı. Irina titreyerek elindeki gazeteyi düşürdü. Marişa kitabını indirdi. Victor ayağa kalktı. Kapıyı ben açarım. Irina oturma odasındaki saate baktı. Trenin kalkmasına henüz bir saat vardı. Victor parti toplantısına gitmemişti. Evden de ayrılmamıştı. Vasily Ivanovich pencerenin yanına oturmuş tahtadan bir kağıt bıçağı yapıyordu. Asiya masanın altına girmiş eski dergileri karıştırıyordu. Bir ara bağırdı. Lenin'in resmi mi bu? Yapıştırmam için en az 10 tane kesmem gerek. Halbuki burada o kadar resim yok. Lenin mi bu yoksa bir Çekoslovak generali mi? Allah kahretsin, bunu ayırt edebilsem. Holde kaba botlar giymiş adamların yürüdüğünü duydular. Kapı şiddetle açıldı. Deri ceket giymiş bir adam kapıda durdu. Elinde bir kağıt vardı. Arkasında da kasketli iki asker duruyordu. Adamlar kemerlerine takılı tabancalarının kabzalarını tutmuşlardı. Üçüncüsü ise dış kapıda bekliyordu. Süngüsü elindeydi. Bir çığlık işittiler. Marişa bağırmıştı. Kadın ayağa fırlayarak iki eliyle ağzını kapadı. Vasily Ivanovich ağır ağır ayağa kalktı. Asya da ağzını açmış masanın altında hayretle bakıyordu. Irina dimdik durdu. Adeta buz kesilmişti. Deri ceketli adam araştırma emri dedi. Kağıdı masaya attı ve askerlere işaret etti. Bu tarafa gelin. Koridordan geçip Irina'nın odasına gittiler. Dolabın kapısını açtılar. Şaşa ayağa kalkmış tuhaf tuhaf gülerek onlara bakıyordu. Vasily Ivanovich koridorda askerlerin arkasında durup hayretle içini çekti. Asya aman tanrım diye bağırdı. Demek Irina bu yüzden odasının kapısını açmama. Marişa çocuğun bacağına bir tekme attı. Masanın kenarında duran bir resim hafifçe hışırdayarak yere düştü. Deri ceketli adam sordu. Hanginiz yoldaş Irina Duanev'siniz? Irina benim dedi. Şaşa öne atılacak oldu. Dinleyin, onun bu işle ilgisi yok. Onun suçu yok. Kendisini tehdit ettim ve... Deri ceketli adam ifadesiz bir sesle neyle tehdit ettiniz diye sordu. Bir asker hemen Şaşa'nın üstünü başını aradı. Silahı yok. Deri ceketli adam başını salladı. Pekala, onu alıp aşağıdaki arabaya götürün. Yoldaş Duanevi'yi de götürün. İhtiyarı da öyle. Apartmanı da arayın. Vasily Ivanovich deri ceketli adama yaklaştı. Yoldaş, kızımın suçlu olmasına imkan yok. Adam daha sonra konuşma fırsatı geçecek elinize diyerek Viktor'a döndü. Siz parti üyesi misiniz? Victor başını salladı. Evet. Kartınız? Victor parti kartını gösterdi. Adam Marişa'ya işaret etti. Karınız mı? Evet. Pekala. Bu ikisi kalabilir. Paltolarınızı alın yoldaşlar. Yerler askerlerin postalarından eriyip akan karlı su içinde kalmıştı. Abajura eğilmiş gece lambasından sızan ışıkta Marişa'nın yüzü yeşilimsi beyaz bir renk almıştı. Kadın çukura kaçmış gözlerini kocasına dikmişti. Dış kapıda nöbet tutan asker Upravdom'un içeriye girmesine izin verdi. Upravdom paltosunu telaşla omuzuna atmıştı. Kirli gömleğinin düğmelerini bile ilikleyememişti. Adam ellerini ovuşturarak ağlamaklı bir sesle bağırmaya başladı. Aman tanrım! Aman tanrım! Aman tanrım! Yoldaş komiser, bu işten haberim yoktu. Yoldaş komiser, yemin ederim ki... Asker sahanlığa toplanmış olan meraklı komşuların yüzüne kapıyı kapatıverdi. Irina, Asiye ve Marişa'yı öptü. Victor kardeşine yaklaştı. Yüzünde endişeli bir ifade belirmişti. Irina, çok üzgünüm. Anlayamıyorum. Bir şeyler yapabilirsem, bakalım. Kızın gözlerini görerek sustu. Irina'nın sabit gözleri Victor'a dikilmişti. Birdenbire Maria Petrovna'nın eski portresindeki gözlere benzemişti bunlar. Bir kelime bile söylemeden dönüp askerleri takip etti. Şaşa ve Vasily Ivanovich de onun peşinden gittiler. Vasily Ivanovich'i 3 gün sonra serbest bıraktılar. Şaşa Çernov'u 10 yıl hapse mahkum ettiler. Mahkumiyetini Sibirya'da bir hapishanede geçirecekti. İhtilale karşı gelmeye çalıştığı için suçlu bulunmuştu. Irina Duavena da Sibirya'da 10 yıl hapse mahkum edildi. Çünkü ihtilal aleyhtarı birine yardım etmişti. Vasily Ivanovich başta bulunanları görmeye çalıştı. Onların sekreterlerine başvurabilmek için birkaç tavsiye mektubu aldı. Saatlerce soğuk bekleme odalarının köşelerine büzülüp durdu. Sesinin titrememesine gayret ederek telefonlar etti. Fakat hiçbir sonuç alamadı. Adam böyle olacağını da biliyordu. Eve döndüğü zaman da Viktor'la konuşmadı. Viktor'un yüzüne bakmadı. Viktor'dan yardım istemedi. Eve dönen Vasily Ivanovich'i sadece Mariş'e karşıladı. Çekingen bir tavırla, ''Biraz yemek yiyin Vasily Ivanovich'' dedi. ''Sevdiğiniz şehriye çorbasından pişirdim. Sırf sizin için yaptım bunu.'' Adam dalgın dalgın gülümseyerek cevap verince de kadın memnunluğundan ve utangaçlığından kızardı. Vasily Ivanovich Irina'yı GPO'nun hücrelerinden birinde gördü. İhtiyar adam bundan sonra kendisini saatlerce odasına kilitleyerek ağladı. Kızının son isteğini yaptırabileceği için de sevinç gözyaşları döktü. Irina, Sibirya'ya gönderilmeden önce Şaşa ile evlenmek için müsaade istemişti. Nikah GPO'nun bombaş holünde kıyıldı. Kapıda silahlı askerler bekliyordu. Vasily Ivanovich ve Kira nikah şahidiydiler. Şaşa'nın dudakları titriyordu. Irina ise son derece sakindi. Tutuklandığından beri kız sakinleşmişti. Biraz daha zayıflamış ve sengi solmuştu. Cildi adeta saydamlaşmıştı. Gözleri kocaman kocaman duruyordu. Kızcağız Şaşa'nın kolunu tutuyordu. Törenden sonra Şaşa'nın öpmesi için yüzünü uzattı. Yüzünde tatlı ve şefkat dolu bir ifade belirmişti. Ertesi gün Vasily Ivanovich'e bir görevli, işte istediğin oldu dedi. Sadece bu saçmalığın onların ne işe yarayacağını anlamadım. Hapishanelerin arasında 350 kilometre olduğunu biliyor musun? İhtiyar adam, hayır diyerek oradaki iskemleye çöktü, bunu bilmiyordum. Fakat Irina bunu tahmin etmişti. Bu yüzden de evlenmiş ve nikahın kararı etkileyeceğini ummuştu. Fakat böyle bir şey olmadı. Ivanovich'in son mücadelesiydi bu. Kimse GPO'nun verdiği bir karara itiraz edemezdi. Fakat bir suçlunun başka bir hapishaneye gönderilmesi sağlanabilirdi. Adam nüfuzlu bir şahıs ve ilgili insanlarla teması kurabilirse bu olabilecekti. Vasily Ivanovich şafakla kalktı, gelini ona zorla bir fincan acı kahve içirdi. Adamı holde durduran genç kadın geceliğinin içinde tir tir titreyerek fincanı zorla adamın eline tutuşturdu. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. İhtiyar elinde eski şapkasını buruşturarak bir kumarhanenin antresine girdi. Kalabalığı yararak saatlerden beri beklediği nüfuzlu kişiye yaklaştı. Hafif bir sesle ''Yoldaş komiser'' dedi. ''Birkaç kelime. Lütfen yoldaş komiser.'' Üniformalı kapıcı onu yakaladığı gibi kapı dışarı etti. Bu arada ihtiyar şapkasını da kaybetmişti. Vasily Ivanovich randevular alıp bazı kişilerle konuşmayı da başardı. Son derece kasvetli bir büroya girdi. Yamalı paltosu dikkatle süpürülmüş, eski ayakkabıları cilalanmıştı. Bembeyaz saçlarını da itinayla ayırıp taramıştı. Bir masanın önünde durdu. Yıllar önce Sibirya ormanlarında omuzlarına nice ağır tüfekler takarak dolaşmış, yıldızsız gecelerde avlanmıştı. İşte o geniş omuzları birdenbire umutsuza çöküverdi. Sert ifadeli bir yüze bakarak konuşmaya başladı. ''Yoldaş komiser, bütün isteğim bu. Hepsi bu kadar. Fazla bir şey değil bu. Sadece onları aynı yere gönderin. Onların ihtilale karşı gelmeye çalıştıklarını biliyorum. Onları cezalandırmaya hakkınız var. Şikayet etmiyorum, yoldaş komiser. 10 yıl hapis. Fakat bunun da ziyanı yok. Sadece ikisini aynı yere gönderin. Bunun sizin için ne farkı var? Çok genç onlar. Birbirlerini seviyorlar. 10 yıl ama siz de ben de onların bir daha geri dönmeyeceklerini biliyoruz. Sibirya orası. Soğuk, açlık ve şartlar.'' Sert bir ses onun sözünü kesti. ''Ne? Ne dediniz?'' ''Yoldaş komiser, ben bir şey demek istemedim. Hayır, bunu kastetmedim. Sadece, mesela hastalanacak olurlarsa, Irina pek kuvvetli değildir. Onlar ölüme mahkum edilmediler. Sağlarken beraber olmalarına müsaade etmez misiniz? Bu onlar için o kadar önemli ki. Halbuki başkası için de hiç önemli değil. Ben yaşlı bir adamım, yoldaş komiser. O da benim kızım. Sibirya'yı bilirim. Kızımın orada yalnız olmadığını bilirsem biraz teselli bulurum. Yanında bir erkek, kocası olursa sizden bunu nasıl isteyeceğimi bilemiyorum, yoldaş komiser. Fakat beni affetmelisiniz. Anlayacağınız, hayatımda kimseden bir şey istemedim. Herhalde hiddetlendiğimi ve için için hepinize nefret ettiğimi sanıyorsunuz. Fakat hiç de öyle düşünmüyorum. Düşünmeyeceğim. Sadece bunu yapın. Şu son şeyi yapın. İkisini aynı hapishaneye gönderin. Yaşadığım sürece sizi kutsayacağım. İhtiyarın ricası reddedildi. Kira durumdan söz edince Andrei, bütün hikayeyi duydum diye cevap verdi. Irina'yı kimin ihbar ettiğini biliyor musun? Hayır, Kira başını çevirerek ilave etti. Fakat şüpheleniyorum. Bunu söyleme bana. Duymak istemiyorum. Söylemem. Senden yardım istemek niyetinde değildim, Andrei. İhtilale karşı gelen biri için uğraşmanı isteyemem tabii. Yalnız Irina'nın hapishanesini değiştirmesini söyleyemez misin? İkisini aynı hapishaneye göndertemez misin? Bunu istemen vatan hainliği sayılmaz. Hem amirler için de bir şey ifade etmez bu. Andrei genç kadının elini tuttu. Bir deneyeceğim. GPU'nun bürolarından birinde görevli kişi Andrei'ye soğuk soğuk bakarak ''Bir akrabanız için rica ediyorsunuz değil mi yoldaş Taganov?'' Andrei de adamı süzdü, ağır ağır cevap verdi. ''Ne demek istediğinizi anlayamadım yoldaş.'' ''Yok, anladığınızdan eminim. Hem eski bir fabrika sahibinin kızını metres tutmakla partideki durumunuzu sağlamlaştırmadığınızı da belirtmem gerek.'' ''O kadar şaşırmayın yoldaş Taganov. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz değil mi? Bir de GPU'da çalışıyorsunuz. Doğrusu bu halinize hayret ettim.'' Kişisel işlerim, hangi tip işleriniz yoldaş Taganov? Eğer yoldaş Argonov'dan bahsediyorsanız, yoldaş Argonov'dan bahsediyorum. Hem bu konuda size bir tavsiyem var. Göreviniz icabı size verilmiş yetkilerden yararlanarak o yoldaş hakkında biraz soruşturma yapmanız sizin lehinize olur. Ben yoldaş Argonov hakkında gerekli her şeyi biliyorum. Onu bu işe karıştırmanıza gerek yok. Siyasi bakımdan kendisi tamamıyla suçsuz. Siyasi bakımdan mı? Ya diğer bakımlara ne dersiniz? Eğer amirim olarak konuşuyorsanız bana yoldaş Argonov'un sadece siyasi yönünden söz edebilirsiniz. Diğer konuları dinlemeyi reddederim. Pekala. O halde bir şey söylememe gerek yok. Sadece bir dost olarak konuşmak istedim. Dikkatli olun yoldaş Taganov. Partide pek arkadaşınız kalmadı. Andrei Irina'nın gideceği hapishaneyi değiştirtemedi. Bir gece önce eve çok geldiği için başı ağrıyan Leo kafasını soğuk su dolu leğene sokmuştu. Allah kahretsin diye söylendi. Sierov denilen alçağı göreceğim. GPU'da çok nüfuzlu bir ahbabı var onun. İstediğimi yapmak zorundadır. Kira içini çekti. Bir denemem fena olmaz Leo. Allah'ın belası sadistler. İki zavallı aynı hapishanede çürürse ne olur sanki? Onların geriye dönmeyeceklerini kendiler de biliyorlar. Ona bunları söyleme Leo. Nazik bir tavırla rica et. Olur, nezaketle söylerim. Pavel Sierov'un dış bürosunda sekreteri alt dudağını sırarak makinede yazı yazıyordu. Tahta parmaklığın önünde 10 ziyaretçi bekliyordu. Leo onların yanından geçip parmaklığın kapısını açtı ve sekretere ''Yoldaş Sierov'u görmek istiyorum.'' dedi. ''Hemen.'' Sekreter dehşetle içini çekti. ''Fakat yoldaş, müsaadeniz olmadan bir kendisini hemen görmek istediğimi söyledim.'' ''Yoldaş Sierov çok meşgul. Sonra buradaki yoldaşlar da bekliyorlar. Sıranız gelmedikçe sizi görmesine imkan... ''Git kendisine söyle. Lev Kovalenski geldi.'' dersin. ''Hemen beni görecektir.'' Sekreter kalkıp Sierov'un odasına girdi. Bir taraftan da sanki tabanca çekmesini beklermiş gibi Leo'ya bakıyordu. Biraz sonra daha korkmuş bir halde geri döndü. Acı acı yutkundu. İçeriye buyurun yoldaş Kovalenski. Kapı kapanıp yalnız kaldıkları zaman Pavel Sierov ayağa fırlayıp dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıkardı. Allah'ın belası budala. Deli misin sen? Buraya gelmeye nasıl cesaret ettin? Leo buz gibi bir sesle güldü. Bir esirin yüzünde saklayan, şaklayan bir tokattan daha korkunç ve etkiliydi bu ses. Benimle konuşmuyorsun değil mi? Bana hitap etmediğini sanırım. Özellikle dikkatli olmaktan söz eden sen değilsin sanırım. Buradan git, seninle burada konuşamam. Leo rahatça oturdu. Buna gerek yok, konuşacak olan benim. Kiminle konuştuğun farkında mısın? Ya çıldırmışsın ya da korkunç küstahsın. Ömrümde böyle küstahlık görmedim. Leo bunları kendi kendine tekrarla diye mırıldandı. Benim tarafımdan söylenmiş gibi kabul et. Sierov yerine çöktü. Allah kahretsin, ne istiyorsun? GPU'da bir arkadaşım var. Bunu hatırladığına memnun oldum. İşte bu yüzden buraya geldim. İki arkadaşımı 10 yıl için Sibirya'ya sürüyorlar. Onlar aralarında yüzlerce kilometre olan ayrı ayrı hapishanelere gidecekler. Onları aynı hapishaneye göndermeni istiyorum. Pavel Sierov, dedi. Bu olayı duydum. Viktor Duanev. Partiye bağlılığını bu güzel örnekle ispat etmiş. Bana partiye bağlılıktan söz etmen biraz komik olmuyor mu? Peki bu konuda parmağımı bile kıpırdatmazsam ne yapacaksın? Leo, biliyorsun diye mırıldandı. Pek çok şey yapabilirim. Sierov onu yastırmaya çalıştı. Tabii, yapabileceğini biliyorum. Fakat aynı zamanda bir şey yapmayacağından da eminim. Çünkü beni boğmaya kalkarsan senin boynuna da bir taş bağlanacak ve aynı akıbete uğrayacaksın. Fakat başlarına yardımda bu kadar ileriye gideceğini sanmıyorum. Leo kaşlarını çattı. Bu resmi tavrını bırak, beni dinle. İkimiz de namussuzuz. Bunu biliyorsun. Birbirimizden nefret ediyoruz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Aynı gemideyiz ve teknemiz hiç de sağlam değil. Onun için birbirimize yardım etmemiz yerinde olur sanırım. Ne dersin? Doğru söylüyorsun. Onun için buraya bir daha gelme. Böylece kendine düşeni yapmış olursun. Modası geçmiş asaletin yüzünden bu kadar küstahlaşıp etrafını göremeyecek hale gelmeseydin, kuzenini kurtarmam için bana başvurmazdın. Çünkü bunu yapmakla aramızdaki ilgiyi belirten bir yafta asmış oldun. Serseri korkak. Belki korkağım. Biraz sen de korksan fena olmaz sanırım. Buraya gelip benden şunu bunu istemeye kalkma. Bir araya zincirlenmiş olsak bile şu ara bu zincirleri koparmak için benim elimde daha fazla imkan olduğunu unutma. Leo ayağa kalktı, kapıda dönüp istediğin gibi olsun dedi. Yalnız zincirler benim elime geçerse çok dikkatli olman lazım. Evet, buraya gelmemekte akıllılık etmiş olurdun. Zincirler benim elime geçerse beni dinle. Sesini alçalttı. Benim için bir şey yap. Bunu yapman lazım. Mozorov denilen domuza söyle, paramı göndersin. Son işte parayı göndermekte yine geç kaldı. Ona beklemeyi sevmediğimi söyledim. Marişa Viktor'a bakmamaya çalışarak tereddütle dinle diye mırıldandı. Gidip birini görsem ve rica etsem, biliyorsun ikisini aynı hapishaneye göndermek için. Bu kimse için bir şey ifade etmez ve... Viktor onun bileğini şiddetle yakalayıp deli gibi kendisine doğru çekti. Kadın acıyla inledi. Viktor dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıkararak konuşmaya başladı. Dinle, bu işe hiç karışma. Bu dalalığın lüzumu yok. Benim için hoş mu olur bu? Karım ihtilal rehtarı için yalvarıyor. Fakat sadece dinle. Bir kelime söyleyecek olursan, ahbabına bir kelime söyleyecek olursan ertesi gün seni boşarım. O gece Vasily Ivanovich eve her zamankinden daha sakin bir halde döndü. Paltosunu çıkarıp eldivenlerini dikkatle katladı ve aynalı portmantonun üstüne bıraktı. Yemek odasında Marişa'nın kendisi için hazırlamış olduğu şeylere bakmadı. Viktor dedi, seninle konuşmak istiyorum. Viktor istemeye istemeye babasının çalışma odasına gitti. Vasily Ivanovich oturmadı, ellerini iki yanına bırakarak oğluna baktı. Viktor, neler söyleyebileceğimi biliyorsun. Ama bunları söylemeyeceğim. Soru da sormayacağım. Yaşadığımız zaman çok acayip. Yıllar önce düşüncelerimden emindim. Ne zaman haklı olduğumu, ne zaman başkalarını mahkum edeceğimi bilirdim. Bunu yapamıyorum artık. Kimseye herhangi bir şeyden dolayı suçlu bulmaya hakkım olup olmadığını bilmiyorum. Etrafımızda o kadar dehşet ve acı var ki, kimseye suçlu demeye dilim varmıyor. Hepimiz de zavallı, şaşkın yaratıklarız. Fazla acı çekiyor ve pek az şey biliyoruz. Yapmış olabileceğim bir şey için seni suçlu bulamam. Bu işteki sebeplerini bilmiyorum. Sormayacağım da. Çünkü bunları anlayamayacağımın farkındayım. Bugünlerde kimse kimseyi anlamıyor. Sen benim oğlumsun Viktor. Seni severim. Sevmememe imkan yok. Elimde değil bu. Tıpkı senin böyle bir insan olup değişmen elinde olmadığı gibi. Senden daha gençtim. O zamanlardan beri oğlum olsun istemiştim. Erkeklere güvenim yoktu. Onun için kendi oğlum olsun istedim. Gururla yüzüne bakabileceğim bir oğlum. Şu anda sana baktığım gibi. Viktor, sen küçük bir çocukken bir gün parmağını kesmiştin. Derin bir yaraydı bu. Kemiğin görünüyordu. Yaranı sardırmak için bahçeden bana geldin. Dudakların morarmıştı ama ağlamıyordun. Sesin çıkmıyordu. Ben neşeli neşeli güldüm diye annen çok kızmıştı. Ama ben seninle övündüğüm için gülmüştüm. Seninle daima övüneceğimi biliyordum. Biliyor musun, annen sana büyük dantel yakalı kadife bir elbise giydirdiği zaman ne komik olmuştun. Çok kızmıştın ve çok güzeldin. Saçların kıvırcıktı. Neyse, bunların önemi yok artık. Sadece senin aleyhinde bir şey söylemiyorum, Viktor. Aleyhinde bir şey düşünmeme de imkan yok. Onun için seni sorguya çekmeyeceğim. Sadece senden bir şey rica edeceğim. Kardeşini kurtarmana imkan yok. Bunu biliyorum. Fakat arkadaşlarına söyle. Bunu yapabilecek arkadaşların olduğunu biliyorum. Onu da Şaşa'nın gittiği hapishaneye göndersinler. Hepsi bu kadar. Bunun onların yediği hükümle bir ilgisi yok. Sen de müşkül durumda kalmazsın. Kardeşine bir iyilik yap. Ölüm döşeğinde sayılan kardeşine son iyilik. Viktor, çünkü sen de onu bir daha göremeyeceğini biliyorsun. Bunu yap ve bu kitabı kapatalım. Bir daha geriye bakmayacağım. Görmek istemediğim bazı sayfalar okumaya kalkmayacağım. Böylece bütün hesaplarımızı görmüş olacağız. Bir oğlum olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Bazen bu çok zor gelecek ama yine de bugünlerde insan böyle şeyleri yapabilir. Bana yardım edeceksin. Bütün. Bütün geçmişe karşılık küçük bir iyilik. Viktor, baba diye mırıldandı. Bana inanmalısın. Elimden geleni yapmaya hazırım. Her şeyi denedim ama... Viktor, tartışmayalım. Bunu yapıp yapamayacağını sormuyorum. Yapabileceğini biliyorum. Sadece bana evet veya hayır de. Ama hayır diyeceksen aramızda hiçbir şey kalmayacak. Bizim sonumuz bu. Viktor, o zaman oğlum olmadığını anlayacağım. Viktor, affımın da bir sınırı var. Fakat baba, bu tamamen imkansız ve... Viktor, hayır diyeceksen artık oğlum olmadığını anlayacağım. Söyledim. Şu son yıllarda neler kaybettiğimi düşün. Şimdi cevabını ver. Bir şey yapamam. Vasily Ivanovich ağır ağır omuzlarını kaldırdı. Burnunun kenarlarından ağzının köşelerine inen çizgiler daha da derinleşmişti sanki. Adamın yüzü bir maske gibiydi. Dönüp kapıya yürüdü. Viktor, nereye gidiyorsun diye sordu. Vasily Ivanovich cevap verdi. Bu artık seni ilgilendirmez. Yemek odasında Mariša ve Asiya masanın başında oturuyorlardı. Daha el sürmedikleri soğuk yiyeceklere bakıyorlardı. Vasily Ivanovich, Asiya dedi. Paltonu ve şapkanı giy. Baba. Mariša ayağı fırlayınca iskemlesi gürültüyle yere devrildi. Kadın ilk defa ihtiyar adama baba diye hitap ediyordu. Vasily Ivanovich yumuşak bir tavırla konuştu. Mariša, oturacak bir yer bulunca birkaç gün sonra sana telefon ederim. O zaman eşyalarımı, bana ait olan şeylerden kalanları yollar mısın? Mariša gidemezsiniz diye bağırdı. Sesi titriyordu. Ne işiniz var ne de paranız. Hem burası sizin eviniz. İhtiyar adam kaşlarını çattı. Burası senin kocanın evi. Gel Asiya. Çocuk, pul koleksiyonumu alabilir miyim diye mırıldandı. Evet, pul koleksiyonunu yanına al. Mariša pencerenin içine yaslanıp burnunu cama dayadı ve onların gidişini seyretti. Sessiz hıçkırıklarla vücudu sarsılıyordu. Vasily Ivanovich'in omuzları çökmüştü. Sokak lambasının ışığında genç kadın adamın eski paltosunun yakasıyla önüne eğmiş olduğu başındaki kürk şapkayı gördü. İki arada kalan boynu beyaz bir leke gibiydi. Adam Asiya'nın elini tutmuştu. Çocuk ona yetişmek ister gibi kolunu kaldırmıştı. İri yarı ihtiyarın yanında Asiya çok ufak tefek kalıyordu. Kız eriyen karda ayaklarını sürüyerek sakin sakin gidiyordu. Büyük pul albümünü de sıkı sıkı göğsüne bastırmıştı.